Ayrım 13, sayfa 126. Ama 793. gece olunca demiş ki, ve ben bunların sefaletin ve ıstırapın anahtarları olduğunu bilmiyordum. Böylece tüm yolculuk boyunca Kahire'ye ulaşıncaya kadar birçok sefalete ve yoksulluğa katlandım. Ve sağlığımı yitirmeme neden olan tüm kötülüklerden acı duydum. Ama hiçbir zaman nedenini bilemediğim bir alın yazısıyla efendim sakin, ferahlık içinde ve keyifle beni sarsan tüm felaketlerden yararlanır görünürken sadece ben yol boyunca kazalara uğradım. O ise tehlikeli ve felaketlere gülüyor, yaşamını ipek bir halı üzerinde yürür gibi geçiriyordu. Böylece Kahire kentine ulaştık ve benim ilk yaptığım iş evime koşmak oldu. Kapıyı kırılmış ve açık buldum. Evimi serseri köpekler barınak yapmışlardı. Orada beni karşılayan hiç kimse yoktu. Ne anamdan, ne karımdan, ne de çocuklarımdan bir iz görülüyordu. İçeri girdiğimi gören ve umutsuzluk feryatları kopardığımı duyan bir komşum kapısını açtı ve bana "Ya Hasan Abdullah, senin ömrün onların kaybettikleri ömür kadar uzasın. Evindeki herkes öldü," dedi. Ben de bunu duyunca bayılıp yere düştüm. Baygınlıktan kurtulunca yanı başımda bana özenle bakan ve yüzüme gül suyu serpen efendim bedeviyi gördüm. Ve gözyaşlarım ve hıçkırıklarımla boğularak bu kez ona karşı ilenmelerde bulunmaktan ve onu tüm felaketlerimin nedeni olarak suçlamaktan kendimi alamadım. Ağırlığını duyduğum beni kahreden kederlerden kendisini sorumlu tutarak ona uzun uzadıya küfürler yağdırdım. Ama o hiç istifini bozmadan ve sakin halini sürdürerek beni omzumdan tuttu ve bana "Bize her şey Allah'tan gelir ve Allah'a gider," dedi. Ve beni elimden tutarak evden dışarı sürükledi. Ve beni Nil Nehri kıyısındaki şahane bir saraya götürdü ve orada birlikte oturmaya zorladı. Ve ruhumun kederlenmesinden ve acı çekmekten beni hiçbir şeyin alıkoyamayacağını anlayarak teselli olsun diye malik olduğu her şeyi benimle paylaşmak istedi. Ve cömertliği son sınırına kadar zorlayarak bana gizli bilimleri öğretmeye, kimya kitaplarını okuyarak belletmeye ve gizemli el yazmalarını çözmenin yollarını göstermeye koyuldu. Çoğu zaman önüme eriterek kitle haline soktuğu kentallerce kurşun getirtir ve bunun üzerine çekmeceden bir tutam kızıl kükürt atarak kötü madeni en katıksız altına dönüştürürdü. Ama ben hazineler ortasında efendimin her gün verdiği şenlik ve şölenlerle çevrili olduğum halde bedenim kederle ve ruhum felaketle yaralı öylece otururdum. Beni giymeye zorladığı zengin giysilerin değerli kumaşlarının ağırlığına ve dokunuşuna da artık katlanamaz olmuştum. En lezzetli yemekler ve en nefis içkiler önüme getirildiği halde bütün bunları boş buluyordum. Çünkü her şeye karşı bir tat noksanlığı ve nefret duyuyordum. Nice zengin donanımlı dairelerim, kokulu ağaçtan yataklarım, eflatun ipekten divanlarım vardı ama uyku bir türlü gözlerime girmiyordu. Sarayımızın Nil'den esen rüzgarlarla serin bahçelerine, büyük masraflarla Hindistan'dan, İran'dan, Çin'den ve adalardan getirilmiş ender ağaçlar dikiliydi. Ve büyük bir marifetle kurulmuş dolaplar Nil'in suyunu bahçemize çıkarıyor ve onu serinlik veren huzmeler halinde mermerden ve kızıl somakiden havuzlara serpiyordu. Ama ben bütün bu şeylerin güzelliklerinden hiçbir zevk almıyordum. Çünkü panzehri olmayan bir zehir etimi ve ruhumu kaplamıştı. Efendim bedeviye gelince günleri zevk ve şehvet içinde geçiyor, geceleri cennet zevklerinin muştusunu veriyordu. Kendisi benimkinden uzak olmayan altın işlemeli ipek kumaşlar asılı, şavkıyan ışıkların ay ışığı kadar tatlı olduğu bir köşkte yaşıyordu. Bu köşk portakal ve limon korularının arasında bunların saçtığı kokulara yasemin ve güllerin kokularının karıştığı bir yerde bulunuyordu. İşte burada her akşam çağırdığı yeni davetlilere şahane ziyafetler veriyordu. Bunların yürekleri ve duyguları nefis şaraplar, musiki ve şarkılarla şehvete hazır hale gelince, gözlerinin önünden Mısır, İran ve Suriye pazarlarından ağırlıklarınca altın ödenerek satın alınmış huri gibi güzel kızları geçiriyordu. Konuklarından biri bunlardan birine arzulu bir bakış fırlatınca, efendim kızı elinden tutuyor ve efendim bu esireyi evine götürerek beni minnettar kıl diyerek onu arzulayanı sunuyordu. Böylece onun yanına yaklaşanlar dost oluyorlardı. ve artık onu sadece şahane emir olarak çağırıyorlardı. Günün birinde dertlerimin beni yalnız yaşamaya zorladığı köşkte beni sık sık ziyaret eden efendim, yanında yeni genç bir kız olduğu halde ansızın çıka geldi. Yüzü sarhoşluk ve zevkle aydınlanmıştı ve baygın gözleri de olağan dışı bir ateşle parıldıyordu. İyice yakınıma gelerek oturdu ve genç kızı dizlerini alarak bana, "Ya Hasan Abdullah, sana şarkı söyleyeceğim. Sen henüz benim sesimi duymadın, dinle," dedi. Ve elimi tutarak esrik bir sesle başını sallayarak şu dizeleri okudu. "Gel genç kız, bilge o kişidir ki sadece neşenin yaşamını kaplamasına izin verir. Genç dindar, suyu ibadet etmek için saklasın. Sen bardağıma yanaklarının kızılığını daha hoş kılan o şaraptan dök. Ama ilkin sen iç. Korkusuzca ve dudaklarının kokulandırdığı bardağı bana ver. Tanık olarak kokularını rüzgara salan portakal ağaçlarından kaçıp giderken gülen ırmaklardan başkası yok. Sesin tutkulu şeylerden söz etsin bana. Kıskanç bülbüller dilsiz kalsın. Ama ilkin iç, korkusuzca ve dudaklarının kokulandırdığı bardağı bana ver. Açan güllerin ve de kalbimin sesinden başka gürültü işitmeyeceksin. Seni tek başıma dinleyeceğim, tek başıma göreceğim. Oh, bırak peçen düşsün. Zevklerimizin tanığı olarak aydan ve yöresindeki yıldızlardan başkası olmayacak. Ve eğil biraz, bırak alnını öpeyim, bırak ağzını öpeyim ve gözlerini ve kar gibi beyaz göğsünü. Ah, eğil biraz korkusuzca, tanık olarak yaseminlerden, güllerden başkası yok. Kollarıma gel, aşk kor gibi yakıyor, artık dayanamıyorum. Ama her şeyden önce indir peçeni, çünkü Tanrı bizi görürse kıskanır. Ve böylece şarkı söyleyerek efendim bedevi büyük bir mutluluk soluğu koyverdi. Başını göğsünü eğerek uyur gibi bir hal aldı. Kucağındaki genç kız da onu tedirgin etmemek için kollarından sıyrılarak yavaşça oradan ayrıldı. Ben de kendisine yaklaşarak üstünü örtüp başının altına bir yastık koydum ve soluğunun kesildiğinin farkına vardım. Üzerine eğildiğimde yaşama gülümseyerek ve yazgısına uyarak göçüp gittiğini anladım. Tanrı rahmet eylesin. O zaman ben tüm felaketlerin ona rast geldiğim günden sonra başıma geldiğini unutarak benim için her şeye karşın sükunetle iyi şeyler düşünen efendimin göçüp gitmesiyle kalbim sıkışmış olarak kendisine şahane bir cenaze merasimi hazırlamasını emrettim. Bedenini ben kendim kokulu sularla yıkadım ve tüm doğal deliklerini kokulu pamuklarla özenle kapattım. Tüylerini ağdaladım, özenle sakalını taradım, kaşlarını boyadım, kirpiklerine sürme çektim ve başını usturayla kazıdım. Sonra naaşını vaktiyle bir İran şahı için dokunmuş şahane bir örtüye bürüdüm ve altın kakmalı sarı sabırdan yapılma bir tabutun içine yatırdım. Sonra efendimin cömertliğiyle edindiği birçok dostunu çağırdım ve tümü koşullara uygun şekilde giysilere bürünmüş 50 köleye sırayla tabutu omuzlarında taşıma buyruğu verdim. Cenaze alayı oluşunca mezarlığa doğru yola koyulduk. Bu maksatla ücret ödeyerek peylediğim hatırı sayılır miktarda yas tutucu cenaze alayını izliyor ve Kur'an okuyucular kutsal ayetleri okuyarak yol açıyor. Toplulukta Tanrı'dan başka Tanrı yoktur ve Muhammed Tanrı'nın elçisidir şeklindeki tanıklık sözlerini tekrarlayarak iniltili haykırışlar kopararak ve mendillerini başlarının üzerinde sallayarak onları izliyordu. Yoldan geçen tüm Müslümanlar sadece elleriyle dokunmakla yetinseler bile tabutu taşıyanlara yardıma koşuyordu. Böylece kalabalık bir topluluğun matemli hıçkırıkları arasında onu gömdük. Ve kabrinin üstünde tam bir sürü koyun ve genç devenin boynunu vurdurdum. Böylece rahmetli efendim hakkında görevimi tamamladıktan ve cenaze merasimine başkanlık ettikten sonra onun mirasla ilgili işlerini düzene sokmak için çalışmalara başlamak üzere saraya kapandım. İlk çabam içinde hala kızıl kükürt kalıp kalmadığını anlamak için altın çekmeceyi açmak oldu. Ama orada bundan pek az kaldığını gördüm. Bu da şimdi gözlerinizin önünde bulunmaktadır. Ey zamanın şahı! Çünkü efendim işitilmedik savurganlığı dolayısıyla kentallerce kurşunu altına çevirmek için kızıl kükürtün hemen hepsini tüketmiş bulunuyordu. Ama hala çekmecede bulunan azıcık şey sahibini şahların en güçlülerinden daha çok zengin etmeye yeterlidir. Ama benim bu konuda hiçbir kaygım yoktu. Zaten artık zengin olma isteği duymadığım gibi içinde bulunduğum acılı durum dolayısıyla zenginlikle hiç kafamı yormuyordum. Bununla birlikte rahmetli efendimin tılsımlı harfleri çözümlemem için beni eğittiği halde okumama asla izin vermediği ceylan derisi üzerindeki el yazmasının gizemli içeriğinin ne olduğunu bilmek istiyordum. Onu açtım ve gözden geçirdim. Ve ancak o zaman bahtın beş anahtarının hayırlı ya da kötü niteliklerinin neler olduğunu öğrendim. Ve bedevinin beni satın alıp birlikte götürmesinin nedeninin kötü niteliklerini üzerime çekerek altın ve gümüş anahtarların kederli sahibi kılmak için olduğunu anladım. Bedeviyi lanetleyerek mezarının üstüne tükürmemek için dua ve barış üzerine olası peygamberin tüm güzel düşüncelerini yardıma çağırmak zorunda kaldım. Çabucak kuşağımdan iki uğursuz anahtarı çıkardım ve onlardan sonsuza dek kurtulmak üzere bunları bir eritme kabına koydum ve eritip buhar haline getirmek için ateşi tutuşturdum. Aynı zamanda Utku'nun bilgeliğin ve mutluluğun simgesi olan öteki iki anahtarı aradım. Fakat sarayın en olmayacak köşelerini bile aradığım halde bulamadım. Ben bu işle uğraşırken anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 794. gece olunca demiş ki, ben bu işle uğraşırken ve iki kötü etkili anahtarın kötü bahtımdan sonsuza dek uzaklaşacağı umuduyla istediğim gibi tutuşmayan ateşi bu ortadan kaldırma işinde yardımcı olsun diye canlandırmaktayken birdenbire sarayın halifenin muhafızlarıyla kuşatıldığını ve bunların üzerime atılarak beni yakalayıp efendilerinin huzuruna sürüklediklerini gördüm. Baban Halife Teylun şiddetli bir edayla bana kimyanın sırrını elimde bulundurduğumu bildiğini ve hemen bunu ona açıklayarak bundan yarar sağlamasına yardımcı olmamı istedi. Ama ben ne yazık ki Halife Teylun'un halka baskı yaptığını, bu bilgiyi adalete karşı ve kötülük yapmak için kullanacağını bildiğimden konuşmayı reddettim. Halife de öfkenin sınırında beni zincire vurdurdu ve zindanların en karanlık yerine attırdı. Aynı zamanda sarayımı yağma ettirip yıktırdı ve ceylan derisi el yazmasını ve kızıl kükürtün kalan kısmını içeren altın çekmeceyi eline geçirdi. Ve çekmecenin gözetilmesi için ey zamanın şahı huzurunuza getirilen şeyhi görevlendirdi ve bana her gün işkence yaptırdı. Böylece etimin zayıflığından yararlanarak sırrımı ağzımdan almayı umuyordu. Ama Tanrı bana sabret merdemini vermiş. Böylece yaşadığım yıllar ve yıllar boyunca kurtulmam için ölümü bekledim durdum. Ve şimdi efendim bana işkence edenin eylemleri için Tanrı'ya hesap vereceğini, bugün şahların en adaletlisi ve en büyüğüne yaklaşabildiğine göre avulmuş olarak ölebilirim. Sultan Muhammed bin Teylun saygın Hasan Abdullah'ın bu öyküsünü işitince tahtından ayağa kalkmış ve yaşlı kişiyi kucaklamış ve ona kuluna adaletsizliği onarmak ve kötülükleri yatıştırmak imkanı veren Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırmış. Hasan Abdullah'ı hemen orada büyük veziri yapmış ve ona kendi sırtından çıkardığı saltanat kaftanını giydirmiş. Ve onu iyileşmesine yardım etsinler diye ülkesinin en uzman tabiplerinin bakımına emanet etmiş. Ve sarayın en marifetli yazmanlarına altın harflerle bu olağan dışı öyküyü özenle kaleme alıp sultanlık hazinesinin dolaplarında saklamaları buyruğunu vermiş. Bunu izleyerek halife, kızıl kükürtün erdemlerinden kuşku duymayarak gecikmeksizin etkisini denemek istemiş. Bütün toprak kazanlarda bir kental kurşun erittirmiş ve çekmecenin dibinde kalmış olan birkaç tutam kızıl kükürtü, saygın Hasan Abdullah'ın kendisine öğrettiği büyülü sözcükleri telaffuz ederek bununla karıştırmış. Ve tüm kurşun kitlesi hemen en hasından altına dönüşmüş. O zaman sultan bu hazinenin yararsız maksatlar uğrunda kullanılmasını istemediğinden onu Yüce Tanrı'nın hoşuna gidecek bir eser için kullanma kararı almış. Ve hiçbir Müslüman ülkesinde benzeri bulunmayan bir cami inşa edilmesi için emir vermiş. Ve ülkesinin en tanınmış mimarlarını çağırtmış. Onlara açıklamalarına göre bu caminin yapım güçlükleri üzerinde durulmaksızın ve uğrunda harcanacak paranın miktarı için kafa yormaksızın planlarını çizmelerini buyurmuş. Mimarlar da kente egemen olan tepenin ayak ucunda her bir yanı göğün dört başlıca noktasına dönük sonsuz büyüklükte dört köşe bir binanın planlarını hazırlamışlar. Binanın her bir köşesine hayranlık verici oranlarda tepeleri bir balkonla süslenmiş ve altın yaldızlı bir kubbeyle taçlandırılmış birer kule yerleştirmişler. Ve caminin her yanını zarif ve sağlam kemerleri destekleyen bin kadar direkle donatmış ve yan tarafına trabzanları altından harika kafes oymalı bir merdivenle çıkılan bir taraça yerleştirmişler. Binanın ortasına da yapımı sanki gökle yer arasında desteksiz duruyor izlenimini veren bir yeğenilik ve havailikle gerçekleştirilmiş muazzam bir kubbe yapmışlar. Kubbenin tavanı da üzerine altın yıldızlar serpiştirilmiş mavi renkli mine ile kaplanmış. Tabanına da nadir mermerler döşenmiş. Duvarlardaki mozaikler alacalı donuk akikten, kızıl somakiden, akik ve inceli sedeften ve diğer değerli taşlardan yapılmış. Direkler ve kemerler her biri iç içe girmiş harflerle taş üzerine yazılmış, sonra da saf boyayla boyanmış, Kur'an ayetleriyle kaplanmış. Ve bu harika binanın yangından korunması için inşasında hiç ahşap malzeme kullanılmamış. Ve 7 yıl boyunca 7000 adam ve 7000 kental altın dinar bu caminin bitirilmesi için harcanmış. Camiye Sultan Muhammed bin Teylun'un adı konmuş. Bu ad altında namı günümüze kadar sürmüş. Saygın Hasan Abdullah'a gelince sağlığını ve gücünü kazanmakta gecikmemiş. Sayılan ve onur verilen bir kişi olarak bahtın ona biçtiği ömür olan 120 yaşına gelinceye kadar yaşamış. Ama Allah daha bilgilidir. Ölmeyecek tek varlık olan O'dur. Ve Şehrazat bu öyküyü böylece anlattıktan sonra susmuş. Şah Şehriyar da ona, kuşkusuz kimse bahtından kaçamaz. Ama ey Şehrazat, bu öykü bilsen beni nasıl hüzünlendirdi? Demiş. Şehrazat da, Şah beni bağışlasın ama bu nedenledir ki kendisine hemen Tanrı rahmet eylesi ve hakkında lütuflarını esirgemeyisi Şeyh Macideddin Ebu Tahir Muhammed'in Kolay Şakalar ve Neşeli Bilgelikler Divanı'ndan alınmış Eskimeyen Pabuçlar adlı öyküyü anlatmak istiyorum demiş.